İpek Yolu. İpek Yolu'nda sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TGRT FM'de birlikteliğimiz bugün de yine İstanbul'la yayın yaptığımız şehirle ama onun geçmişiyle devam edecek. Programı sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Mustafa Özcan bizimle birlikte. Yönetmen masasında sevgili Saliha Mengüç yerini aldı. Stüdyomuzdayız. Her perşembe olduğu gibi İstanbul'u konuşmak bizi geçmişe götürmek üzere. Doçent Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. İstanbul'u dolaşıyoruz. Sultanahmet Meydanı'ndan Topkapı Sarayı'na girdik ama çıkamadık.
Çıkamadık. Kolay değil Topkapı Sarayı'na girip de çıkmak. Evet. Yurt dışında da saraylar, bilhassa kraliyet ailesine mekan olmuş saraylar. Aynı zamanda birer sanat müzesi hüviyetinde olduğu için turistler oraya asgari bir gün ayırırlar. Hı hı. Hatta çoğu zaman o bir güne de yetmediğini görürler. Topkapı Sarayı bunların hepsinden daha fazlasıyla bir müze, açık hava müzesi, aynı zamanda sanat müzesi, aynı zamanda mukaddes bir ziyaretgah. Ondan dolayı, yani mukaddes emanetler açısından, ondan dolayı buraya giren turistlerin öyle kolay kolay çıkması mümkün değil.
Biz de dolaşıyoruz.
Dolaşıyoruz.
Hemen her yerini gezdik. Haremden bahsederken de özellikle bir cümleyle bitirdik geçen hafta. Dedik ki harem neden ulaşılması bu kadar zor? İçindekiler kolaylıkla dışarı çıkmasın diye mi, yoksa dışarıdakiler kolaylıkla içeri girmesin diye mi? Yani kimden korkuyoruz? İçeridekilerden mi, dışarıdakilerden
Şimdi,
mi?
Her ikisi de var. Bir kere eski hayat, sosyal hayatta kadınlarla erkeklerin mutlak bir ayrılığı söz konusu. Hanımlar ayrı bir hayat yaşıyor, erkekler ayrı bir hayat yaşıyor. Bunların bir araya geldikleri çok istisnai durumlar var. Onun dışında bu ayrılık söz konusu. Ve de kaç koş devre olduğu için insanların, hanımlarının, kızlarının, annelerinin neyse bulunduğu yere harem deniyor. Hı hı. Bu harem dışarıdan bir erkek sineğin bile, öyle telaffuz edilirdi, abartmalı bir ifade, hı hı, giremeyeceği bir yer olarak tespit edilirdi. Hı hı. Tabii şark dünyasında namus hissi, efendim, bu gibi şeylerde çok ehemmiyetli olduğu için kadınların yaşadığı mekanlar evlerde sık duvarlarla dışarıdan, hı hı, ayrılmıştır. Bu duvarlar maddi olabileceği gibi manevi de olmaktadır. Yani kadınlar çok nadiren dışarı çıkmaktadırlar. Hı hı. Dışarıdan da yabancı erkeklerin hareme girmesi mevzu bahis değildir. Hı hı. Hareme kimler girebilir? Daha önce de bunun üzerinde durmuştuk. Oradaki kadınlarla aralarında nikah düşen kimseler, mahremler, yani hanımın kocası, babası, efendim, kardeşleri, çocuk, oğulları, bunlar damatları, hı hı, girebilir. Tabii haremde bazen iç kaç köş de olabilir. Mesela bir damat baldıza mahrem olduğu için damat da kolay kolay hareme giremez. Bir kere bu dışarıdan böyle bir koruma var. Aynı şekilde içeridekilerin de, yani eski sosyal hayatımızda hanımların mekanı ev olarak tespit edilmiş. Ama hangi, nasıl evler? İçinde bahçesi olan, havuzu olan, meyve ağaçları olan, hı hı, çeşit çeşit çiçeklerin olduğu, kuş seslerinin dinlendiği, yani insanın hakikaten dışarı çıkmak istemeyeceği evler. Yani sizin dediğinizin her ikisi de doğru. Hı hı. Dışarıdan kimse içeri girmesin, içeriden de dışarı çıkmasın. Şimdi padişah haremine geldiğimiz zaman bu biraz daha emniyet kazanıyor. Çünkü emniyet açısından, güvenlik açısından harem, padişahın evi olduğu, padişahın rahat bir şekilde hareket ettiği bir yer. Ondan dolayı harem mümkün mertebe bu emniyeti sağlamak açısından dışarıya kapalıdır. Aynı şekilde saray hareminde olup bitenlerin dışarıya ifşa edilmemesi, dışarıdaki insanların kolay kolay burada olup bitenleri remutları olmaması isteniyor. Çünkü devleti idare edenlerin insanlık hasebiyle kendilerine sadır olan bazı fiiller halkta yayıldığı zaman, hele hele biraz da dedikodu mahiyetine alıp da farklı şekilde yayıldığı zaman, o kimsenin otoritesi, vakarı kalmıyor. Şark dünyasında da idarecilerin haysiyet, vakar hisleri çok gelişmiştir. Ondan dolayı mümkün mertebe saray hayatına dışarının, harem hayatına dışarının muttali olması istenmiyor.
Öyle bir baraj oluşturulmuş.
Baraj oluşturulmuş ve bunun da çok sıkı tedbirleri alınmış. Dediğiniz gibi sizin haremden kimse dışarıya kolay kolay çıkamıyor. Dışarıdan da içeriye kimse giremiyor.
Harem aynı zamanda güç dengelerinin de olduğu bir yer. Her ne kadar padişahın evi ve özeli doğru gibi görünse de bizim kendi evimizde bile bu güç dengeleri yaşanıyorsa imparatorluğun kalbinin tabii attığı bir yerde bunun yaşanması çok normal. Nasıl şimdi, dengeler var?
Şimdi şöyle, yakın çevrenin karar mekanizmasında bulunan kimselerin yakın çevresinin ehemmiyetli olduğu bir gerçek. Her yerde böyledir bu. Bu ister devlet başkanı, ister başbakan olsun, ister şirket müdürü olsun, ister kumandan olsun, aklınıza ne gelirse, ister aile reisi olsun, mutlaka yakın çevre yanında, yani devamlı padişahla bir arada olan kimseleri mutlaka padişahın üzerinde fiili veya resesif, yani pasif bir rolü vardır. Yani hiçbir şey söylemese bile o, hiçbir müdahalede bulunmasa bile onun konumu itibariyle padişah belli şekilde hareket etmek mecburiyetinde kendisini hisseder. Sarayda böyle bir güç dengesi var. Bunu inkar etmek mümkün değil. Tabii abartıldığı kadar kadınlar saltanatı, ağalar saltanatı bu kadar abartıldığı gibi değil. Mutlaka ama inkar edilmez şekilde yakın çevrenin padişah üzerinde tesiri vardır. Kimdir bu yakın çevre? Evvel emirde padişahın kızları, oğulları, damatları padişah üzerinde bir baskı grubu teşkil eder. Özellikle kızları.
Neden özellikle kızlar?
Şimdi oğulların böyle bir baskı grubu olması çok zordur. Çünkü oğul potansiyel padişahtır, istikbalin padişahıdır. Oğulların padişahı belli şekilde bir yere motive etmesi mümkün değildir. Birincisi, şark geleneğinde böyle bir şey yoktur. Oğullar babaları motive edemez. İkincisi de motive etmeye kalktığı zaman bu
yanlış
onun,
anlaşılır.
Yanlış anlaşılır. Bu onun başka düşünceleri olduğu kanaatini hasıl eder. Nitekim Osmanlı tarihinde buna benzer birkaç acı olay görüyoruz. Maalesef. Sultan Süleyman'ın oğulları ve Sultan Çocuğu Mehmet'in oğlu bu şekilde hareket ettiği için canıyla ödemiştir bu hareketini. Ama kızlar öyle değil. Kızlar hiçbir zaman padişah olamayacakları için kız çocukları her zaman babaların gözünde, bu bir psikolojik durumdur malum, babaları üzerinde sevimli oldukları için padişah kızlarının da padişah üzerinde bir baskı grubu lafını kullanmak belki uygun değil ama başka kelime bulunamıyor. Bir klik belki diyebiliriz.
Bir etki mekanizması oluşturamıyor.
Bilhassa mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın yegane kızı Mihrimah Sultan'ın, evet. Yavuz Sultan Selim'in kızı Şah Sultan'ın, 2. Selim'in de aynı Şah Sultan diye bir kızı var. Sultan 3. Selim'in kız kardeşi Beyhan Sultan'ın. Bunun padişah üzerinde çok tesiri vardı. Bazen bu kız kardeşler ve halalar da olabiliyordu. Mesela Adile Sultan, Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz'in kız kardeşi olan Adile Sultan'ın prestiji, padişahların nezdindeki prestiji, aklınıza kim gelirse hepsinden daha üstteydi.
Zannediyorum bu biraz da kişilik özellikleriyle ilgili. Hayata bakış açısı, öngörüsü, hisleri, o kişiyi iyi tanımak, daha önce verdiği fikirlerin, fikirlerin tutmuş olması. Yani tüm bunlar etkili.
Bu aklı başında, hani eskilerin bir Osmanlı hanımefendisi tabiri vardır. Bu tabire uygun hanımlar. Çok kızı var padişahın, çok kız kardeşleri var ama işlerinde belli başlıları böyle padişah üzerinde söz sahibi olabilmiş padişaha. Ve bu samimidir. Yani bir nüfuz elde etmek. Çünkü öyle bir şey zaten söz konusu değildir. Padişahın kızı zaten gelebileceğin yüksek yerdedir. Padişah kızıdır.
Eşi itibariyle de öyledir. Yani şimdi evlendiği kişi de belki de o otoritede biridir.
Eşi de padişahın damadı olduğu için değil. Zaten liyakatli birisi olarak oraya yükselmiştir. Hiçbir padişah damadı yoktur. Bunu çok iddialı olarak söylüyorum. Eşinden dolayı yükselmiş olsun.
Yani önce yükselmiştir.
Tabii. Zaten o saraya girişi, Enderun Mektebi'ne alınışı, zekası, kabiliyeti, fizyonomisiyle zaten oraya giriyor. Orada yükseliyor. Burada istikbal vaat edenler padişah kızlarıyla evleniyor. Hiç kimse bu padişah damadı olması ona belki hani şimdiki memur atamasında bir kademe, bir derece belki kazandırabilir. Protokolde tamam. Protokolde padişah damadı olanlar emsal olanlara tefefük eder. Onlardan yukarıdadır. Ama bu tamamen protokol. Bütün hanedanlar da böyledir. Damat kim olursa olsun protokolde bir yeri vardır. O damatlığıyla ilgilidir. Yani onu...
Ama sosyal ve ekonomik statüsü anlamında...
Yani padişahın damadı oldu da çulsuz bir adam vezir oldu. Padişahın damadı oldu da öyle bir şey yok.
Masallarda bile yok.
Hayır, masallarda bile yok. Masallarda bile o aşağı tabakadan birisinin padişah damadı olması liyakati, kabiliyetiyledir. Evet. Yani öyle rastgele olmaz. Yani padişah damadı olduğu için yükseltmek Avrupa saraylarında vardır. Çünkü orada da aristokrasi olduğu için padişah, kral kızı bir kralın oğluyla veya soylu biriyle evlendirilir. Adamcağız soyludur ama soylu olmasından başka hiçbir kabiliyeti yoktur. Sırf kralın damadı olduğu için yükselebilir. Fakat Osmanlılar da aristokrasi olmadığı için, padişah kızları aristokratlarla zaten evlenmediği için toplum içinde kendi kendisini aristokrasiye sokmuş kimselerle evlendiği için bunlar zaten devlet içinde güçlü kimselerdir. Bunların da tabii padişah üzerinde bir baskı grubu vardır. Çünkü diğer vezirlerden daha sık padişahı görebilirler ve belli konularda padişaha daha çok bilgi verip onu yönlendirme imkanları vardır damatların.
Kısa bir ara verelim, ardından özellikle annelerin oğullar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci ile İstanbul sohbetimiz devam ediyor. Özellikle hanedan üzerinde kimlerin etkisi vardı diye konuşuyoruz. Aslında bu saray içinde, özellikle harem içindeki dengeleri anlamakta da bize yardımcı olacak. Özellikle yazılan kitaplarda harem hep kadınların güç savaşlarının yaşandığı ve kadınların sürekli birbirine diş bileyerek zaman geçirdiği bir yer gibi anlatılıyor. Belki de bunu yazanların bu kültüre çok uzak insanlar olmasından ve görmedikleri bir şeyi hayalleriyle besleyerek ortaya çıkartmasından kaynaklanıyor. Ama şu da bir gerçek ki tüm bunlar hayal ürünü bile olsa, kadınların çok olduğu yerde dedikodunun, birbirini çekememezliğin, en azından çok güzel kadının bir arada olduğu yerde ve kendini beğendireceğin kişinin de o ülkenin tek söz sahibi kişisi olması durumunda iç çekişmelerin çok yoğun olacağını hayal gücümüz kulağımıza fısıldıyor.
Doğru, yani bunu inkar etmek mümkün değil ama dediğiniz gibi bilhassa yabancı yazarların abarttığı gibi de değil. Yani sarayda bir kadınlar saltanatı olmuş, padişah kadınları ne dediyse yapmış, öyle bir şey söz konusu değil. Bir kere Osmanlı padişahı zaten belli bir terbiyeyle yetişmiş, belli bir dirayet sahibi kimse. Hele devletin gelenekleri zaten buna elverişli değil. Kadınların bulunduğu yerde elbette rekabet olacaktır. Ben padişahın gözüne gireyim, beni daha çok sevsin. Bunu ister. Bu her insanın mayasında vardır. Herkes eşinin, dostunun kendisini daha çok sevmesini ister ve bunun için gerekeni yapar. Ama bu elbette ki saray Türk-İslam ahlakının hakim olduğu bir yerdir. Hanımların öyle birbirlerine gayrimeşru şeyler tatbik etmeleri, metotlara başvurmaları söz konusu değildir. Nasıl ancak kendisini padişaha daha çok sevdirebilir? Ona bakar. Güzel hareketleri, güzel konuşması, güzel giyinmesi. Bununla padişah ancak kendisini beğendirebilir. Başka ne yapabilir?
Ama önce zannederim annesine kendisini beğendirmesi gerekiyor.
Tabii zaten padişah hanım olabilmek için öncelikle Valide Sultan'ın rağbetini çekmesi lazım. Padişahın hanımı olacak cariyeler, saraya giren cariyeler için de tabii belli seviyenin üstünde olmaları gerekiyor. Yarın bir gün, çünkü onlar padişah doğuracaklar. Bununla Valide Sultan seçiyor. Sarayın bir nevi fahri amiri Valide Sultan'dır. Amiridir ama bu amirliği fahri statüdedir. Yani gündelik işlerle Valide Sultan ilgilenmez. Valide Sultan protokoler olarak haremin reisidir. Dünyanın her yerinde first lady kralın, devlet başkanının hanımıyken Osmanlılar'da annesidir. Anneye verilen ehemmiyeti göstermesi bakımından bu dikkat çekici. Valide Sultan sarayda bir kere birincidir. Anne olduğu için de padişah olan oğlu üzerinde elbette ki bir nüfuzu vardır. Padişahlar zayıf karakterli oldukları için değil, İslam Türk geleneği annelere, babalara hürmet etmeyi icap ettirdiği için annelerini kırmak istemezler. Osmanlı tarihinde böyle annelerinin hürmetini gözeten padişahlar çoktur. Son padişahlardan mesela Sultan Abdülhamit'in annesi küçük yaşta vefat etmişti. Onu Sultan Mecid'in çocuğu olmayan hanımlarından Perestu kadın efendi büyütmüş. Sultan Abdülhamit padişah olduğu zaman da Perestu kadın efendi Valide Sultan yapmıştı. Kendi annesi olmadığı halde Perestu Valide Sultan'a çok hürmet ederdi. Devamlı hatırını sorardı ve Perestu Valide Sultan'ın istediğini iketmezdi. Mesela padişahın muber olduğu birisi varsa arayı bulmak Valide Sultan'a düşerdi. Valide Sultan'a giderlerdi, dertlerini anlatırlardı. Valide Sultan padişahtan böyle bir talepte bulunursa padişah onun bir dediğini iketmezdi.
Sadece annesini kırmamak adına.
Evet, mesela kocaları Sultan Abdülhamit'e karşı bir komploya girdiği için yurt dışına kaçan iki padişah kız kardeş vardı. Biri Cemile Sultan, birisi Seniha Sultan. Tabii padişah nezdinde de bunlar biraz soğuk bir statüye düşmüşlerdir kocaları sebebiyle. Bunlar da padişah bir şey yaptırmak istedikleri zaman anne Valide Sultan'a giderler. Onlar da kendi annesi olmadığı halde Valide Sultan padişah bir dediği iketmezdi. Yine Sultan Mecid'in anneleri Bezmalem Valide Sultan ve Sultan Aziz'in annesi Pertemniye Valide Sultan da padişahların oğullarının son derece hürmetini kazanmış Valide Sultanlardı. Sultan 1. Mahmut annesi Saliha Sultan'ın bir dediğini iketmezdi. Bunu tabii nazara itibari alan tarihçiler padişahların annelerinin tesirinde kaldığını söylüyor. Doğrudur. Bu mümkündür ama bunun esas sebebi Türk İslam geleneğindeki anneye olan hürmettir. Hı. Ve padişahların annelerinin tesirinde kaldırmaları da iki şeyi seçerken belki daha iyi olanı seçmeyip de daha az iyi olanı seçmek hususunda tecelli etmiştir. Yani böyle yapsa daha iyi ama böyle yapsa da olur. İşte o ikinci kalitedeki şeyi seçmesine belki sebebiyet vermiştir. Yoksa memleketi tehlikeye düşürecek, hakkı, adaleti rencide edecek bir şey annesinin hatırı için yapacağı beklenemez.
Peki merak ettiğim bir şey daha var. Aynı sevgiyi, aynı saygıyı padişahın haremindeki diğer kadınlar Valide Sultan'a göstermişler mi? Hepsi şöyle, çok sevmişler
şimdi
mi?
Şimdi şöyle, Valide Sultan zaten sarayda bu rekabetlerin içinde olan birisi değildir. Vaka padişahların küçük yaşta tahta çıktıkları devirlerdeki bunlardan iki tanesi çok barizdir. Bir tanesi Sultan Murat, 4. Murat ismiyle tahta çıkan Sultan Murat 12 yaşında padişah olmuştu. Ve 18 yaşına gelinceye kadar Naibe-i Saltanat yani vekaleten annesi devlet işlerini yürütmüştü. Mahbeyker Kösem Sultan adıyla bilinen bu Valide Sultan meşhur bir kimsedir. Yalnız tabii milletin gözüne hemen şöyle geliyor, o tiyatro filmlerinde olduğu gibi efendim Valide Sultan vezirlerle konuşuyor, hayır falan. Öyle bir şey yok. Valide Sultan vezirler içinde istişare edip en uygun olan kimseyi sadrazam tayin ediyor ve sadrazam padişahın vekili olarak annesi tarafından görevlendirilerek devleti idare ediyor. Yani Valide Sultan'ın zaten devlet işlerine girmesi,
tahta oturmak gibi bir şey yok yani.
Divan toplantılarına katılması, arzları kabul etmesi böyle bir şey söz konusu değil. Nitekim bu devirde de Mahbeyker Kösem Sultan bir vezire işi havale etmiş. 3-4 sene vezir idare ettikten sonra Sultan 4. Murat şeyi eline almıştır.
Yönetimi.
Bir de Sultan 4. Murat'ın yeğeni olan Sultan 4. Mehmet 6 yaşında tahta çıkmıştır. Başka hiçbir hanedan üyesi kalmamıştı. Bir tek kendisi vardı. Annesi Hatice Terhan Valide Sultan gene Naibe-i Saltanat olarak oğlu yetişene kadar o da Köprülü Mehmet Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Köprülü Mehmet Paşa güçlü zaten çok isim. Muktedir ve güçlü bir vezirdi. Memleketi gayet güzel idare etmiştir.
Bu noktada şimdi aslında haremin içinde başka bir görev daha var. Dünyaya gelen erkek çocukları hayatta kalmasını sağlamak.
Tabii o da var. Yani çünkü çocuk ölümlerinin çok fazla olduğu bir devir. Bunlar hayatta kalması lazım hanedanın devamı için. Evet. Yalnız şu var. Padişah var. Padişahın hanımları var ve annesi var. Elbette ki padişahın hanımları içinde padişahın çok sevdiği bir kimse varsa anne ile bunun arasında bir rekabet yaşanır. Gelin kaynana ihtilafı tarihin en eski ihtilaflarından birisidir ve kıyamete kadar da sürmesi umulur. Mutlaka yani Valide Sultan da hele ki sarayda nüfus sahibi birisidir. Bir öte tarafta padişahın çok sevdiği, görmeden duramadığı baş kadın efendi. Elbette ki ayrı daireleri var. Burada esas rol şöyle. Şimdi o dairenin kapı halkı var. Yani Valide Sultan'ına kapılanmış kimseler var. Katipleri, efendim değil mi? Getir götür işlerini yapan ketüdağlar, kahyalar. Bir de baş kadın efendinin var. Herkes kendi yanına kapılandığı kimsenin nüfuzlu, güçlü, hakim olmasını ister. Çünkü ucu kendilerine dokunur.
Bunu beslerler.
Bundan dolayı bu ihtilafı devamlı beslerler.
Besler.
Arada laf taşırlar, tezviratta bulunurlar. Bu mümkündür. Bu yani dünyanın her yerinde olur. Sarayda ise bu daha çok göz önüne çıkıyor.
Evet, tabii paylaşılacak olan pasta ne kadar büyük ve değerli ise...
Buna benzer bir paylaşma da padişah hanımları arasında olur. Fakat tabii şunu söylemek istiyorum. Bir kere bu eski hayata, eski hayatın gözüyle bakacaksınız. Bu kadınlar kocalarının kendilerinden başka hanımları olmalarını daha doğmalarıyla genlerinde var.
Kabul ediyorlar.
Kabulleniyorlar ki yani benim evleneceğim kimse benden sonra başka kadınlarla da evlenebilir.
Ya da önce evlenmiştir.
Beni sevdiği kadar onları da sevebilir. Bir kere bunu kabulleniyor. İkincisi bu sarayda daha çok... Yani gün yüzünde. Başkası belki bunu yapmayabilir. Birbirlerini çok severler, söz verirler, evlenmezler. Ama sarayda padişahın birden fazla hanımı olması artık neredeyse bir kanun gibi.
Zaten oraya giren de bu kanunu biliyor. Kabul ediyor bu sözleşmeyi.
Baştan padişaha hanım olacaksa bunu zaten kabul ediyor. Onun için o padişah hanımları arasındaki rekabet ben ciddiye almıyorum onu. Zaten bunlar tamamen dedikodu ürünüdür.
Şeyler de o zaman aynı hayal ürünü, aynı hayalin sonuçları. Aslında sarayda padişahın çocuklarının diyelim ki bir kadın efendiden ve diğer kadınlardan doğan çocukların birbiriyle rekabet içinde olmaları ve birinin diğerinin çocuklarını öldürmesi.
Hiç mümkün değil. Bir kere bu mümkün değil. Bu cinayettir. Sarayda cinayet işleyen birisinin durması mümkün değildir. Sarayı alınanların ahlakça ve zekaca çok üstün seviyede olduklarını ve bu terbiye onlara verildiğini biliyoruz. Böyle bir şey saray hanımları ürkeklikleriyle meşhurdur. Nerede kalsın ki böyle komplike bir cinayeti planlasınlar ve padişah çocuğunu öldürsünler. O tamamen yabancıların yani yabancı saraylarda olmuştur bu. Böyle skandallar. Buna benzeterek çıkardıkları bir şey. Sonra kendi oğlunun hayatta kalması bir şey ifade etmez ki Osmanlı saltanat geleneğine göre. Yani onun da öldürülmesi mümkündür. Yani öyle bir şey söz konusu değil. Kardeşler arasında böyle bir rekabeti hiç görmüyoruz. Çünkü Osmanlı padişahının hepsinin çocuk anneleri birbirinden farklıdır zaten.
Evet. Şimdi...
Yani o, son zamanlardaki saray hayatını daha iyi biliyoruz bazı hatıralardan. Bundan eskisinin de buna benzer olduğunu tahmin ediyoruz. Böyle bir şey. Yani o zamanın geleneğinde böyle bir şey yok. Ben bir babanın farklı annelerinden doğma çocukları gördüm. Birbirlerine hiçbir zaman üvey muamelesi yapmıyorlardı. Çünkü kültürde böyle bir şey yok. Yani farklı kadın, kadın şerir bir kadın olur. Çocuğa devamlı
besler işte.
Veya öbür annenin ahlakındaki kötülükler. O ayrı. Bunlar istisnaidir. Normal şartlarda hiçbir zaman ayrı annelerden doğan çocukların birbirlerine üvey gözüyle baktıkları vaki değildir.
Evet.
Sarayda bu zaten bu. Zaten herkes ayrı bir hayat yaşıyor. Her gün beş vakit bir arada değiller. Öyle beş vakit birbirlerine gitmeye gelme öyle kolay değil sarayda. Yani şimdi mesafeli tabii... ve teşrifata uygun bir hayat yaşanıyor. Yani bir kadın efendiyi ziyaret etmek öyle kolay değil. Önceden randevu alacaksınız. Kadın efendi size görüşür mü, görüşmez mi? Görüşmeyebilir. Kadın efendinin görüştüğü kimseler ona zarar verebilir. İstenmez. Yani bir kadın efendinin çok fazla kimseyle görüşmesi, çevresinin çok fazla olması istenmez. Kadın efendi böyle bir imaj vermek istemez. Kadın efendi kendi çocuklarıyla, kapı halkıyla beraber sarayda bir ömür geçirir.
Yani şeydir, işte herkesin kolaylıkla ulaşabildiği bir kişi olmaktan ziyade...
Onu istemezler. O çok kötü bir imaj verir, padişahın gözünden düşmesine sebebiyet verir.
Şimdi niye tam tersi? Çok kısa bir zaman içinde
hayat
büyük değişiklikler
değişiyor, tabii. Yaşanmış. Çok şey değişti.
Şimdi ise mesela insanların hani burnu kaftağında denir ya, şimdi de insanların daha samimi, daha sıcak, her yaşa inebilen, her seviyede olabilenleri tercih ediliyor.
Ama işte bunun, işte dediğim gibi biraz evvel, avantajlar, dezavantajlar meselesi. Böyle bir kimsenin yönetici sınıfta böyle kimselerin vakarının ortadan kalkması ve daha çok istismar edilebileceğinden korkulmuş. Onun için hep mesafeli ağırbaşlı olması istenmiş.
Tercih edilmiş.
Evet.
Birazdan aslında saray içinde bu kadar teşrifat varsa, yani saray içinde, harem içinde bir kadının diğerini görmesi bu kadar zor ise, dışarıdan gelenler, acaba dışarıdan gelen kadınlar sarayda, haremde nasıl ağırlanırdı kısmını konuşacağız. Kafama takılan şöyle bir soru var. Bu kadar kalabalık bir aile, padişahın onlara adaletle davranabilmesi nasıl mümkün olur?
Evet. Şimdi şöyle, yerleşmiş gelenekler çok şeyi hallediyor. Sarayda bir kere bu hanımların her birisinin, bir kere bunların çoğu cariye kökenlidir. Bir kere cariye olmaları çok şeyi hallediyor. Yani onların çünkü hayattan beklentileri zaten, yani padişahla kısa süreli bir beraberlikleri bile onlar için büyük bir statü değişikliğidir. Yani onun için onlarda hür kadınlarda gözetmesi gereken adaleti aramak zaten mevzu bahis değil. Yani padişah birisiyle aylarca beraber olur, diğeriyle 4 gün beraber olur bütün ömrü boyunca. Bu adaletsizlik sayılmıyor. Ama statüsünü yükseltiyor o cariyenin. Hele bir de hamile kalırsa, hele bir de oğlan çocuğu doğurursa. Şimdi bunların tabii sarayda benzer hayatı var. Onun dairesinde ne varsa öbürünün dairesinde de o var. Ona ne alınmışsa ona da o alınıyor. Yani farklı bir hayat yok. Zaten hayatta beklentiler belli. Yani birisi sarayda çok iyi yaşıyor, öbürü sıkıntı çekiyor. Böyle bir şey zaten söz konusu değil.
Ya standartlar belli aşağıya.
Saray içinde yaşandığı için herkes üçü aynı yemeği yiyorlar. Aynı şeyleri giyiniyorlar. Saray aynı. Muameleler aynı. Yani onlar için zaten padişahı bir kere görmek bile, padişahla bir kere görüşmek bile büyük bir atifettir.
Zaten kendi geldikleri yer ya da kendi arkadaşlarına, akranlarına göre çok farklı bir hayat yaşadıkları için belki bu bile onlara yetiyor.
Yani Ukrayna'nın bir köyünde açlıktan ölmek üzere olan bir hanımı düşünün, çocuğu düşünün. Bu çocuk esirciler tarafından saraya satılmış. Sarayda padişah hanımı olmuş.
Hı hı.
Yani bu onun hayatta görüp göreceği en büyük mürüvvettir. Cennet hayatından başka. Elbette ki o hayatından memnundur.
Evet.
Yani böyle bir durum var. Ama teşrifat sarayın vazgeçilmez şeysidir. Kliklerden bahsederken, hı hı, saray klikleri sadece bu hanımlardan ibaret değil. Sarayda harem ağları var. Harem ağlarının da kliği vardır. Yani harem ağları da padişahla çok yakından görüşebildikleri için ve çok şeyi padişah duymadan bazı dedikoduları duydukları için padişahı yönlendirebilirler. Ya belli şeyleri padişaha aktararak. Bu mümkündür. Nitekim tarihte bazen padişahın haremdeki bazı sıkıntıları bu ağalarla beraber olarak bertaraf ettiğini biliyoruz. Onunla, hatta bu devre ağalar saltanatı dendiği olmuş. Yani sanki ağalar hakim olmuş gibi. Padişah yaşça küçüktür. Yani hanımlara iş bırakmaktansa ağalarla ittifak etmiştir. Bir de bu ağaların dışarıyla irtibatı var, iyi kötü. Ondan dolayı böyle bazı klikler sarayda her zaman olmuştur.
Bunları da zannediyorum padişah otoritesi, eğitimi ve sezgisiyle fark
edip... Osmanlı yönetiminin esası şudur. saray dışında 3 tane saç ayağı vardır. Bunlardan bir tanesi seyfiye denilen, seyf kılıç demek, askerler. Diğeri ilmiye dediğimiz müderrisler, kadılar, hakimler, müftüler. Üçüncüsü kalemiye dediğimiz bürokratlar, vezirler falan. Bu üçü saç ayağıdır. Bunlardan bir tanesi zayıf olursa biliyorsunuz yıkılır. Hı hı. Şimdi bu dengeyi sağlayan saraydır. Saray bu dengeyi sağlarsa üçü de ahenkli şekilde idare eder. Yani devletin idare kademesi yürür. Hı hı. Eğer bu denge bir tanesi aleyhine veya lehine bozulursa bu saç ayağı sarayın üzerine devrilir. Yani ihtilal olur.
Evet.
Padişah hayatını bile kaybedebilir.
Olmuş.
Padişahın hayatta en büyük gayesi bu dengeyi sağlamaktır. Bu dengenin bir benzeri de içeride vardır. Haremde. Hı-hı. Haremde ak ağalar ve enderun. Hı-hı. Siyahi ağalar ve saraydaki hanımlar. Bu üç dengeyi padişahın tek başına çok usta bir şekilde kurması lazım.
Her iki elinin altında da.
Bu denge bozulursa belki padişahın üzerine yıkılmaz ama harem hayatı içinden çekilmez hale gelir. Onun için padişahın işi çok zordur. Dünyanın en zor işi Osmanlı Devleti'nde padişah ve padişah oğlu olmaktır.
Halbuki ne kolay gelir.
Öyle zanneder herkes.
Evet. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar burada buluşalım. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Saray içinde bile bu kadar ciddi bir bürokrasi var, bir araya
var,
gelme
var,
şekli var. Peki dışarıdan gelenler nasıl kabul edilirdi ve herkes saraya girebilir miydi, hareme girebilir miydi?
Hayır, şimdi sarayı şöyle düşünün, haremi şöyle düşünün. Birkaç dairenin, birkaç dediğim çok dairenin bir araya getirdiği bir kurum. Valide Sultan Dairesi ayrı bir blok.
Bir apartman gibi düşünün ama yan yana
evet,
apartman.
Çok dairenin daireler. Site gibi düşünün. Hı-hı. Yani padişah hanımların her birinin ayrı dairesi var. Şehzadelerin her birinin ayrı dairesi var. Efendim Valide Sultan'ın, padişahın, bunun dışında sarayda harem ağalarının ayrı bir sitesi var. Haznedar ayrı bir dairesi var. Haznedar yardımcıları, her birinin ayrı birer dairesi var. Hı-hı. Dolayısıyla bunların her birisinin bir çevresi var. Mesela bunların geldikleri yerden veya halkla olan münasebetlerinde görüştüğü kimseler var. Sadece ona devam eder. O da belli zamanlarda belli bir randevu alarak, mesela ikinci kadın efendiye devam ederdim diyor kadın mesela hatıralarında. Hı hı. Benim annem diyor ikinci kadın efendi dairesine devam ederdi. Yanın ahbaplarındandı. Ayda yılda bir tabii kadın efendi çağırıyor onları. Hı. Çok ekstra bir gitmesi gerekirse haber gönderiyorlar.
Kimlerdir bunlar çağrılanlar?
Bunlar son zamanlar için söylüyorum. Son zamanlarda saray halkının halk içinde akrabaları var. Bu akrabalardır. Ama klasik dönemde böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar daha önce sarayda yaşayıp da o kadın efendinin veya o haznedarın arkadaşı, ondan dostluğu olan bir kimse. Daha sonra çırak edilmiş. Yani evlendirilerek saraydan dışarı çıkmış. Halk içinde yaşıyor. Kocası bir esnaftır, bir vezirdir, bir beydir, bir paşadır, fark etmez. Bu sarayla olan irtibatını devam ettirir. Peki sarayın tamamıyla mı? Hayır, saray çok büyük bir yer. Saraydayken o kimlerle görüşüyorsa onlarla yine sınırlı da olsa münasebetini devam ettirir. Bu çoğu zaman saraydan gelen davet üzerine gider. Nadiren kendisi de randevu olarak gider. Bu saraylı hanımların bu sarayla irtibatının çok hayırlı neticeleri vardır. Birincisi, halkın ne düşündüğü ve nasıl yaşadığını saraya aktarırlar. Saray hayatını da, saraydaki örf adetleri, nezaket ve terbiyeyi de halka aktarırlar. Bu bakımdan bu saraylı hanımların çok mühim bir rolü olmuştur Osmanlı sosyal yaşantısında. Nasıl saraya kabul edilirler? Bunlar vaat edilen günde saraya giderler. Hareme girirler, harem teşrifatçılarına kimi görmek istediklerini ve kim olduklarını söylerler. Bu harem teşrifatçısı, bunlar harem ağalarıdır. Hareme giderek o gidecekleri daireden ya haber verirler. O dairenin bir görevlisi cariye bunları karşılamaya çıkar. Alıp o gidecekleri daireye götürür. Diyelim ki ikinci kadın efendi, padişahın ikinci hanımının, hı hı, dairesine. Orada otururlar. Kahve içerler. Kendilerine ikramda bulunulur. Gerekirse yemek yerler. Çok hatırlı bir kimse ise. Çok hatırlı bir kimse ise de belki misafir edilirler.
Yani gece yatısı mıdır
gece
misafir etmekten?
Ama bu çok nadir.
Peki
saraya gelenler bunlardır. Hı. Son zamanlarda saray halkının dışarıda akrabaları da olmuştur. Hı hı. Bunlar da saraya gelip gidebilmişlerdir.
Peki saraydan dışarıya gidilir mi? Gece
saraydan
yatısı
dışarı,
ya da gezmeye, ya da kahve içmeye.
Gezmeye gidilir. Şöyle, klasik dönemde saray halkı ancak harem ağalarının nezaretinde mesirelere gezmeye götürülürdü. Bu da belli bir periyot dahilinde olurdu. Saraydan dışarıya alışverişe gitmek söz konusu değildi. Saray müteahhitleri saraya getirirler. Ne alınacaksa onları sarayda herkes satın, hı hı, alırdı. saray halkından dışarıda birini ziyarete gitmek isteyenler çok nadir de olsa, bilhassa devletin son zamanlarında buna izin verilmiş ama çok nadirdir.
Anladım. Önümüzdeki haftalarda da özellikle saraydaki kızların nasıl evlendirildiğini, padişah tamam. kızlarının ya da kardeşlerinin nasıl evlendirildiğini ve bunların dışarıdaki hayatlarını konuşalım tamam. inşallah. Efendim Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciye teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Yarın
ederim.
Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
İpek Yolu.